Ayrım 11. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 102. Çölün 100 metre kadar içinde kurumuş bir ağacın ince gölgesinde iki yardımcı ellerinde büyük plastik ve çelik karışımı kafesle bekliyorlardı. Kafesin içinde devasa bir av kuşu olan gri vücutlu siyah kaplan çizgili geniş sırtıyla bir toy kuşu vardı. Avrupa kökenli Orta Doğu'ya özellikle av amacıyla getirilmiş bir kuştu. 2 metreyi biraz geçen kanat açıklığıyla körfezde yaşayan yöreye özgü kuşlardan çok daha iriydi. BAE vatandaşları kadar birkaç tane de batılı konuğu olduğu için Halid İngilizce, ''Ne bekleyeceğinizi bilmeniz için'' dedi. ''Kafesi tutan kabile üyelerime işaret ettiğimde avı salacaklar ve kuş doğruca bize doğru uçacak. Büyüklüğü sizi ürkütmesin, asla bize yanaşamayacaktır, hazır mısınız?'' Adamlar hevesle başlarını salladılar. Kalıtım yoluyla geçen özelliklerinin bir bölümünü kaybetmiş olabilirlerdi. Ama atalarının yaşam tarzlarının kıvılcımı hala içlerinde yanıyordu. Bunu gözlerinden, başlarıyla omuzlarının tetikte olmalarından anlayabiliyordunuz. Zenginlik yüzlerce nesilden beri çöl hayatının onların ruhlarına kazıdığı geçmişlerine pek sünger çekmiş sayılmazdı. Halit bakışlarını çevirdi ve Hasan Rufdi'nin sıkılmış gibi bir hali olduğunu, adamın gözlerinin masada kalmış yiyeceklere kaydığını gördü. El işaretini hiç kimse fark etmedi, hızlı ve kesik bir bilek hareketiydi ve kafes açılır açılmaz içindeki devasa kütle uçmaya başlayarak iki yana açılmış muazzam kanatlarıyla çölün üzerinde yükseldi. Hayvan kabaca 5 metre yüksekliğe ulaşana kadar uçuşu kumları kaldırdı. Ulu doğanların hızları efsaneleşmiş olduğu ve toy kuşu aşırı yüklü bir kargo uçağı gibi havada ancak ağır hareket edebildiği için bunun bir rekabete dönüşemeyeceğini herkes hemen anlamıştı. Kuş kımıldamadan duran adamları ya görmemiş ya da kafesten uzaklaşma arzusuyla görmezlikten gelmeyi tercih etmişti. Toy kuşu doğruca Halide ve koluna tünemiş olan Ulu Doğan'a doğru uçtu. Halit Ulu Doğan'ının avını gördüğünde peşine düşmek için hızla havalanmasını seyredebilmek amacıyla kuşun başlığını tek bir hareketle bağlarını çözüp çıkarmak için bir sistem geliştirmişti. Herhangi bir insanın tepki vermesinden çok daha kısa sürede Sahara toy kuşunu görmüş ve havaya doğru hamle yaparken Halid'in kolunu yanına itmişti. Halid ikisinin kesişmelerini mükemmel zamanlamıştı. Toy kuşu Ulu Doğan'ı gördüğü anda havada çark etmiş, Sahara bir füze hızıyla üzerine gelirken hantal bedeni umarsız kaçma girişimiyle ters döner gibi olmuştu. Ölümcül bir çekicilikle kaçınılmaz çarpışmaya hazırlanan kuşlar adamlardan 30 metre uzaktaydılar. Konukların birkaçı iki vücudun havada karşılaşmalarını gördüklerinde gerçekten korkudan sinmişlerdi. Ama beklenen darbe gelmemişti. Ulu doğanlara av olan baykuşlarla diğer kuşlar gibi toy kuşunun da yapabileceği birkaç hamle kalmıştı ve Sahara pençeleriyle darbeyi indirmek için dönerken toy kuşu da havada vücudunu çevirip büküldü ve yırtıcı kuşun ıskalamasını sağlamak amacıyla birkaç santim yükseldi. Ardından da yükseklik kazanmak için bir savaş pilotu gibi havayı çılgınca döverek hızla dikilmeye başladı. Sahara kuşun hala havada olduğunu anladığı anda dönerek onu takibe başladı. Bu tür bir av yırtıcı kuşlarla avlanan bütün avcıların rüyasıydı. Kuşlarının sarmal hareketlerle yükselmelerini, kendilerinden daha yavaş olan kurbanlarını efendilerinden fazla uzaklaşmadan yakalamak amacıyla çember içine almalarını izleyen sayısız adamı büyülemişti. Halit Sahara'nın gökyüzünde kaybolmasını seyrederken yalnızca atalarına değil, aynı zamanda kuşun kendisine de özel bir yakınlık duyuyordu. Ulu Doğan uçmakta olan toy kuşuna çabucak yetişti ve ötesinden devam edip yerden görünmez olana kadar da uçmaya devam etti. Sarmal hareketler parabolünün en üst noktasında Sahara bir kanadının üzerine yatarak alçaldı ve kendisini ölümcül bir bombaya dönüştürerek ağır hareketlerle uçan kuşu hedefleyip burun deliklerinin içinde bulunan özel kanatçıklar saatte 240 km hızla yaptığı düşüşte onu korurken dalışını gerçekleştirdi. Hedefinin 1/5 kadardı ve türüne özgü cesaretle bir füze gibi aşağıya iniyordu. Saldırı sessizce gerçekleşmiş olsa da yerdekiler gerçekleştiğini görmüşlerdi. Sahara pençeleriyle kuşu bir bıçak gibi kesti ve belini öyle bir kesinlikle kırdı ki hayvanın kanatları kendi üzerlerinde tamamen kıvrıldılar. İri kuş parçalanmış kemikler, kan ve tüylerden oluşan dağınık bir yığın halinde taklalar atarak yere düşmeye başladı. Sahara'nın koluna gelip konması için Halid'in belindeki keseden yem vermesine gerek kalmamıştı. Daha toy kuşunun düşmesi tamamlanmadan sahibine doğru uçup nazikçe koluna konmuş, biraz önce sergilediği güç ve öfkeyi gizlemişti. Sahara kanatlarındaki uzun tüyleri temizlemeyi bitirince Halid hayvanın başlığını tekrar giydirip kösteğini bağladı. Adamlar deli gibi alkışlamaya başladılar ve kadınlar da arkalarından alkışlara övgülerini eklediler. Sahara tezahüratın kendisine yönelik olduğunu biliyormuş gibi tüylerini kabartıp örttü. Halid konuklarına benim biraz işim var, sizler hanımefendilere katılıp Al-Ayn vahasındaki evime gidin. Benim gelmem yarım saatten fazla sürmez dedi. Eğlence bitmişti ve adamlar artık gitmek için sabırsızlanıyorlardı. Hiçbirisi kalıp Ulu Doğan'la işini bitirmesi için Halid'e yardım etme teklifinde bulunmadı. Halid bunun yeni tarz olduğunu düşündü. Onlara Avrupa ve Amerika'da öğretilen yeni bir tarz. Küçük çocukların dikkat sürelerinden daha kısa süreli bir odaklanmayla birleşen anlık bir doyum. Halid'in bakışları emirliklerin en ufağı olan Ajman'ın obez bakanına kilitlendi. ''Bakan Rufti'' dedi, ''neden benimle birlikte yürümüyorsunuz?'' Hasan bin Rufti, Halid'in davetinin bir ricadan ziyade bir emir olduğunu anlamış olmasına rağmen yine de nazlandı. ''Teşekkür ederim dostum ama hayır.'' Ses tellerindeki yağlanma adamın sesinin doğal olmayan bir biçimde yüksek çıkmasına neden olmuştu. ''Aslında artık Ajman'a dönmek için buradan ayrılmam gerekiyor. Yarın Veliaht Prensibizle benim de katılmam gereken önemli bir toplantı yapılacak. Nazik davetinizi geri çevirmek zorundayım.''
''Benimle yürüyün.'' Halid'in sesi bir kırbaç gibi şaklamıştı.
''Ha, elbette, elbette.''
Rufti acınacak bir halde ona ayak uydurmaya çabaladı. Halid yalnızca Hasan bin Rufti dışında bu geziye katılanların çoğunun arkadaş ya da en azından iş dünyasından tanıdığı kişiler olduğunu düşünüyordu. Ülkesinin başına gelenler yüzünden duyduğu nefreti Halid'den daha iyi ifade edebilecek birisi daha yoktu. Rufti günahkar denilebilecek kadar mendebur, açgözlü ve haris bir adamdı. Halid'i onu da davet etmeye iten bakanın açgözlülüğüydü. Bu küçük gayri resmi sohbet hafta sonunda düzenlenen bu avın esas nedeniydi. Rufti'nin paytak adımlarla yanına gelmesini bekledikten sonra içinde toy kuşunun bulunduğu kafesi tutan iki yardımcısının durdukları çöle doğru biraz daha yürüdü. Sahara sıcak havada bir gerginlik olduğunu hissetmişçesine başını uzatıp etrafa bakıyordu. Başındaki başlık görmesini engellediği halde yeni bir av için ufku tarıyormuş gibi bir hali vardı.
''Kuşunuz inanılmaz, daha önce böyle bir şeye kesinlikle tanık olmamıştım.''
Derin sessizliği sözleriyle bozma girişiminde bulunmayı deneyen Rufti'nin ses tonu da gergindi. Halid yardımcılarına katılana kadar sessizliğini korumuş, yanında uğraş veren kişiyi onaylamak için bile başını çevirmemişti. Cübbeli yardımcılardan biri gözlerden saklanmış olan daha ufak bir kafesten dünyanın her yerindeki kent parklarında bulunabilen büyük gri bir güvercin çıkardı. Kuş şişman olduğu kadar iri değildi, göğsü neredeyse sarkmıştı ve başının hareketleri yavaştı. Ulu Doğan'ın yeni bir önceki av kadar nazik olmayan bir gösteri yapmasını takdir edeceğinizi düşündüm. Halid bilgiççe gülümseyerek Rufti'ye döndü. Daha önce tanık olduğunuz av hanımefendilerin varlıkları nedeniyle yumuşatılmıştı. Ama ikimiz de erkeğiz öyle değil mi? Ben sizin bu daha tüm ayrıntıların gayet net görülebileceği bu vahşi av sahnesinden daha çok keyif alacağınızı düşündüm. Rufti bu sözler karşısında rahatlamıştı. Omuzlarında hissettiği gerginlik yok olduğu için kollarından ve sırtından aşağı yağlı dokular çığı düşüyordu adeta. Sinirli bir kahkaha attı ancak yanıt verdiğinde pişkin davranmaya çalıştı.
Yırtıcı kuşlarla avlanmanın gerçekten kanlı bir av sporu olduğunu ve sizin buna engel olduğunuzu biliyorum.
Halit de ona eşlik ederek gülmüş, görmüş geçirmiş iki adamın arasındaki anı paylaşmıştı.
Güvercini sizin salmanıza ne dersiniz?
Rufti'nin yüzünden bundan hoşlanmadığını anlayınca da çabucak bu bir onurdur bilirsiniz diye eklemişti.
Evet tabii. Rufti gönülsüzlüğüne karşın teklifi kabul etti. Ne yapmam gerekiyor?
Huddari'nin yardımcısı güvercinin Rufti'nin eline koydu ve sosis kalınlığındaki parmaklarının kuşu sıkıca kavramasını sağladı.
Güvercinin vücudu pelte kıvamındaydı. Öylesine gevşekti ki adamın parmakları herhangi bir dirençle karşılaşmadan kuşun kemiklerine kadar batmıştı.
Halit Sahara'nın başlığını çıkarttı ancak uçmasını engelleyen kösteği çözmedi.
Yırtıcı kuş kara gözlerini güvercine sabitledi ve derinlikten yoksun bakışları fiziksel darbeler indiriyormuşçasına kuşu dövdü.
Güvercinler genelde zeki hayvanlardır. Halit konuşurken Rufti'ye bakmıyordu ama onun sesi de ulu doğanın bakışları kadar dikti.
Yaşamlarını sürdürecek kadar yerler.
Bir kuş çevrede yırtıcı kuşlar olmadığında ve yeterince yiyecek olduğunda karnını her zaman tıka basa doldurur.
Biz aslında bu güvercini zorla besledik. Şişmanlık sadece insanlarda görünen bir özelliktir.
Rufti'nin yüzüne yavaşça bir solgunluk yayıldı. Halide katılmayı kabul ettiğinde endişelenmişti. Lakin şimdi dehşete kapılmaya başlamıştı.
Ev sahibi konuşmaya başladığı anda kuşla kendisi arasındaki bağlantıyı çözmüştü ama yapabileceği bir şey yoktu.
Sonuncu limuzinler bir dakika önce oradan ayrılarak Rufti'nin tek kaçma şansını da elinden almışlardı.
Geriye yalnızca Halit ve yardımcılarını Al-Ain'de verilen partiye götürecek iki kamyon kalmıştı.
Bence tek bir kelime bile istemiyorum.
Halit hızla dönüp Rufti'ye baktığında koluna tüdemiş olan kuşun yere düşmesine ramak kalmıştı.
Şimdi avlanma zamanı. Ben bu zavallı yaratığın uçabileceğini düşünüyorum ama göreceğiz.
Rufti kendisine olan güvenini kaybetmiş ve korkmuş gibi görünüyordu. Onun hayatta kalması kendisinin de sağ kalması anlamına gelecekmiş gibi şişman hayvanı göğsüne yaklaştırdı.
Sanırım ben buna tanık olmak istemiyorum.
Sal!
Rufti düşünmeden kuşu bıraktı. Güvercin adamın ellerinin arasında uyuşuk hareketlerle kalkıp salt irade gücünden yararlanarak güçlükle havalandı.
Halit anında kösteği açtı ve Sahara kanatlarını çırpmaya başladı.
Normalde avcı ulu doğanın tekniği yükseklik kazanmak ve avını parçalamak için ölümcül dalışından yararlanmaktır. Ama Sahara bu içgüdüsünü bir kenara bırakmıştı.
Güvercin çok yavaş ve halsiz olduğu için Sahara hayvanı arkasından yaklaşmış, şaşırtıcı hızı aralarındaki mesafeyi birkaç kanat çırpışıyla kapatmıştı.
Ulu doğanın kendisini öldürmek için yaklaştığını hisseden güvercin rotasını değiştirebilecek kuvvete veya beceriye sahip değildi.
Sahara bacaklarını öne doğru eğerek pençeleriyle saldırmak için kendisini ayarladı.
Çarpma anında hafifçe dönerek güvercini hemen küçümseyerek bıraktığı iki kanlı parçaya ayırdı.
Takip 7 metrede gerçekleşmiş ve 3,5 saniyede sona ermişti.
Bir zamanlar güvercin olan iki tane yuvarlak parça boğuk bir sesle çöle düştü.
Sıcaktan kavrulmuş kumları parlak kanıyla ıslattı.
Sahara güvercinin üzerine çullanıp hayvanı gagası ve pençeleriyle parçalayarak kursağını çabucak gövdeden kopardı, et parçalarıyla doldurmaya başladı.
Halit onu görmezden gelerek kursağını tıka basa doldurmasına izin verdi.
Senin gibi zekası kısıtlı bir adam bile bu durumun ne kadar anlamlı olduğunu kavramalı. Şu anda tanıklar yok. Yardımcıların benim kabilemin üyeleri ve burada olup bitenlerle ilgili tek kelime bile etmeyeceklerdir.
Seni olduğun yerde öldürmeyeceğimi sanma. Görevimde yeni olabilirim Rufti. Ama sorumluluğumu senin hayal edebileceğinden çok daha ciddiye alıyorum.
Zamanımı BAE'nin petrol işinin tüm yönlerini öğrenmeye ayırdım. Sahada çalışan sorumlu müdürlerden vinççilere kadar yüzlerce elemanla tanıştım. Her şeyi gördüm ve her şeyi anlamaya başladım. Kısa süre önce bana raporları gönderdiler. Petrol arama ruhsatları karşılığında bu ülkeye akıtılan paralarla ilgili can sıkıcı raporlar ve verilen ruhsatlara rağmen hiçbir faaliyette bulunulmamış. Var olmayan adamların giriş ve çıkış vizelerini gördüm ve senin ana vatanın Ajman'ın bir insanın bulunması için hiçbir neden olmayan çölleriyle ilgili bir anlaşma yapıldığına dair söylentiler geldi kulağıma.
Halit Rufti'yi dikkatle gözlemledi ve şişman adamın gözlerinin ardında meydan okuyan bir kıvılcım olduğunu fark etti. Adamın gerçek karakteri o kıvılcımda açıkça görülebiliyordu. Aptal gibi gözükmesine karşın o etli bedenin yüreğinde gerçek bir güç vardı. Şimdi bu koşullar altında öyle olmasa bile Hasan bin Rufti aslında çok tehlikeli bir adamdı.
11 ay önce ABD başkanının açıklamasından kısa bir süre sonra İstanbul'da KGB'nin yüksek rütbeli eski mensuplarından biri olan Ivan Kerikov'la buluştuğun görüldü. Aradan fazla bir zaman geçmeden köşeyi dönmüşsünüz gibi Ajman'ın Petrol Bakanlığı aracılığıyla ülkeye para akmaya başladı.
Ajman'da petrol olmadığını ikimiz de biliyoruz ama senin bakanlığının şimdi kaynağı bilinmeyen fonlarda 30 milyon dolarlık bir bütçesi var.
Bu para nereden geldi Hasan? Sen bunun yaratıcı bir fikir olduğunu düşünecek kadar aptalsın. Onun için yaptığın her neyse ben bunu kimin finanse ettiğini öğrenmek istiyorum.
Rufti konuşmak üzere ağzını açtı ama Halit anında ona engel oldu. Kapa çeneni, tek kelime bile etme. Şu anda söyleyeceğin şey bir yalan olacağı için nefesini boşa harcama.
Senin hükümet içindeki konumundan ve istatistiklerin kesin olmamasından ötürü ikimiz de resmi bir soruşturma başlatamayacağımı biliyoruz. Ama bu konunun bugün burada kapanmasına izin vermeyeceğimden emin olabilirsin. BAE ve OPEC şimdi dünyaya her zamankinden daha çok birleşik bir cephe olduklarını göstermek zorundalar.
Seninle savaşacağımı bilmeni istiyorum Rufti. Seninle BAE'nin petrol bakanı olarak savaşacağım. Seninle hanedan üyelerinin bir arkadaşı olarak savaşacağım. Ve seninle adalete inanan bir insan olarak savaşacağım. Kendini uyarılmış bil. Planladığın her neyse başarıya ulaşmayacak.
Halit hızla uzaklaşıp afallamış halde olan Rufti'ye sırtını döndü.
Biz şimdi gidiyoruz. İki kuzenim ve ben. Al-Ayn'e vardığımızda seni Ajman'daki o önemli toplantıya götürmesi için kamyonu geri göndereceğim. Yarım saat içinde gelmiş olur. Bu süre senin yaşamının en uzun saati olacak. Zamanı akıllıca kullan dediklerimi düşün. Zira bir sonraki konuşmamızda söyleyeceklerin hoşuma gitmezse seni kurtarmaya gelecek bir kamyon olmayacak.
Halid'in veda sözleri o ve yardımcıları uzun adımlarla kirli topraktan kamyona doğru yürürlerken omzunun üzerinden söylenmişti. Rufti peşlerine takılmaya çalıştıysa da inanılmaz kütlesi onu teslim olma noktasına getirecek kadar yavaşlatmıştı. Durup Halid'in kolunda ulu doğan yanında cübbeli bedevilerle çölde kayarcasına hareket eden ince uzun görüntüsünü izledi. Yola koyulan kamyonların seslerinin çölün boşluğu tarafından yutulmasından sonra çok uzun dakikalar boyunca dikilip durdu Rufti. En sonunda öfkesi dinip de düşünebileceği bir noktaya geldiğinde yüzünde beliren iğrenç gülümseme elmacık kemiklerinin üzerindeki cildini ve yağları buruşturdu.
''Çok geç kaldın Halid el-Huddari.'' Charon çoktan iskelede ve Amerika'nın ruhunu yolcusu olarak alıp Styx nehrinden geçmeye hazır. Ayak bastı parasını kimin ödediğini asla öğrenemeyeceksin. Çünkü ilk önce sen öleceksin.
11. ayrımın sonu. Sayfa 109.